Ayrım 3.
Kendi kendime düşündüm. Bu kızları ne bok yemeye, affedersin, içi dışı kutsal inançla dolu olan, gözlerinden, kulaklarından inanç fışkıran bir kıza şeytan nasıl bulaşabiliyordu peki? İnsan öyle gelir ki, şeytanın zırnık şansı olmaz öyle bir zamanda. Ama durum da ortada. Gözleri heyecandan parlıyordu. Bir süre kendi boş avurtlarını emdi. Sonra tozların üzerine tükürdü. Tükürük topar yuvarlandı, yuvarlandı, çevresine tozları topladı, durdu. Sonunda katı bir çakıla benzedi. Papaz iki elini açtı. Kutsal kitabı okuyormuş gibi kendi avuçlarına baktı. Alçak sesle konuştu. Ben ortaya çıkmışım, bütün bu insanların ruhunu avucuma almışım. Sorumluyum ve farkındayım da. Ama her seferinde kalkıp o kızlardan biriyle yatıyorum. Joe'da doğru baktığında suratında sessiz bir ifade vardı. Yardım istiyordu suratı. Joe toprağa dikkatli bir kadın bedeni çizdi. Memeler, kalçalar, oyluklar. Ben hiç papazlık etmedim dedi. Fırsat çıktı mıydı kaçırmazdım. Ardından da uzun boylu düşünmezdim. Yalnızca şükrederdim fırsat çıktı diye o kadar. Ama papaz değildin de ondan diye direndi Casey. Kadın senin gözünde yalnızca kadındı, başka hiçbir şey değildi. Benim gözümde ise kutsal ruhtan birer parça taşıyordu her biri. Ben onların ruhlarını kurtarıyordum. Onca sorumluluğu sırtımda taşırken onları coşturuyor, ağızlarını köpürtüyor, her taraflarını kutsal ruha boğuyor, sonra da alıp çayırlara götürüyordum. Belki ben de papaz olsam iyi ederdim dedi George. Tütününü, kağıtlarını çıkardı, bir sigara sardı. Yaktı, dumanların arasından gözlerini kısarak papaza baktı. Hanidir bir kadınla yatmadım dedi. Arayı kapatmam gerekecek. Keyfi devam etti. Öyle kaygılanıyorum ki uyuyamaz oldum. Vazda giderken kendi kendime ahdim olsun bu sefer yapmayacağım diyordum. Ama daha onu söylerken biliyordum yine aynı şeyi yapacağımı. Evleneydin dedi Joe. Bir zaman bir papazla karısı hep bizim evde kalırlardı. Joe bittiler. Üst katta yatar kalkarlardı. Ayinlerini de bizim ambarda düzenlerlerdi. Biz çocuklar gider dinlerdik. Her ayinin akşamına karısını bir temiz döverdi. İyi ki anlattın bunu bana dedi Casey. Bir tek ben böyleyim sanıyordum. Sonra öyle tedirgin oldum ki başım alıp ortalıktan yok oldum. Şu işi baştan sana bir iyi düşüneyim dedim. Dizlerini büktü, ayak parmaklarının arasındaki tozlu, kuru kısımları kaşıdı. Kendi kendime nedir seni kemirip duran diye sordum. Kadınlarla yatmak mı? Sonra cevap verdim. Hayır, esas mesele günah olması. Neden dedim kendi kendime. İnsanın içi günaha karşı katır gibi direnecek kadar sağlam olduğu zaman, patlayacak gibi İsa'nın ilhamıyla dolu olduğu zaman neden kalkar da elini pantolonunun düğmelerine atar? Neden en çok öyle zamanlarda yapar bu işi? İki parmağını öteki avucu içine tempolu olarak peş peşe yatırdı. Sonra dedim ki, belki de günah değildir. Belki insanoğlu böyle yaratılmıştır. Belki kendimizi boşu boşuna suçluyoruzdur. Bazı rahibeler kendilerini bir metre boyunda tel kırbaçlarla döver hani. O geldi aklıma. Belki de kendi canlarını yakma koşlarına gidiyordur. Belki benim de hoşuma gidiyordur acı çekmek. Bir ağacın altında yatarken düşündüm bunu. Orada uyuyakalmışım. Geceleyin ortalık karardıktan sonra uyandım. Yakınlarda bir yerlerde bir çakal uluyordu. Ne yaptığımı bilemeden yüksek sesle konuştum. Hepsi cehennemin dibine dedim. Ne günah diye bir şey var ne de sevap diye. Yalnızca millet ne yapıyorsa o var. Hepsi aynı bütünün parçası. Yaptıklarının bazıları güzel, bazıları çirkin. Ama bu konuda tek diyebileceğimiz bu kadar. Sustu, başını kaldırıp baktı. Ağzından çıkan kelimeleri bir bir o avuca yatırmıştı sanki deminden beri. George onu sırıtıyordu ama onun da gözlerinde zeki ve ilgi dolu bakışlar vardı. Amma dikkatli düşünmüşsün dedi. İyice çözmüşsün her şeyi. Casey tekrar konuştuğunda sesi acı ve kararsızdı. Kendi kendime nedir bu çağrı, nedir bu inanç diye sordum. Sonra cevap verdim. Sevgidir. Ben insanları öyle çok seviyorum ki o sevgiden çatlayacak gibi oluyorum zaman zaman. Sonra kendime Mesih'i sevmiyor musun diye sordum. Düşündüm, düşündüm. Hayır dedim. O isimde kimseyi tanımıyordum. Bir yığın hikaye dinlemiştim tabii ama benim sevdiğim yalnızca insanlardı. Bazen çatlayacak kadar çok seviyordum onları. Mutlu etmek istiyordum. Bu yüzden onları mutlu edeceğine inandığım şeyleri söylüyordum bazılarında. Sonra da bak çok konuşuyorum farkındayım. Belki de böyle pis bir dil kullanışıma şaşıyorsundur. Ama o sözler benim gözümde pis değil artık. Herkesin kullandığı sözler onlar. Kimse de kötü niyetle kullanmıyor. Her şeyi daha anlamıştım, onu da söyleyeyim sana. Bir papazın söyleyebileceği şey değil doğrusu. Artık papaz olamam zaten. Bunu düşünebildiğim, buna inandığım için olamam. Neymiş o diye sordu Joe. Casey ona utangaç bakışlarla baktı. Sana ters gelirse sakın bozulma ha. Burnuma yumruk yemedikçe kolay bozulmam ben dedi Joe. Neymiş o düşündüğün? Kutsal ruh yolunu, Mesih yolunu düşündüm. Ne diye her şeyi İsa'nın ve Tanrı'nın sırtına yüklüyoruz dedim. Belki de, belki de hepsi sevdiğimiz erkekler, sevdiğimiz kadınlardır dedim. Belki kutsal ruh aslında insan ruhudur, hepsi bu. Belki tüm insanların kocaman bir tek ruhu var. Herkes onun bir parçası. Oturup düşünürken birden anlayıverdim. Bunun gerçek olduğunu ta içimde hissettim. Hala da ediyorum. Jold'un gözleri yere döndü. Papazın gözlerindeki o çırılçıplak dürüstlükle yüzleşemiyormuş gibi bir hali vardı. Bu tür düşünceler hiçbir kilisede dikiş tutturamazsın tabii dedi. Millet birleşir, seni ülkeden sürer böyle şeyler düşünürsen. Sana düşen bağırmak, haykırmak, millet bunu bekler. Kendilerini daha iyi hissetmelerine yarar. Nine mahinde coştu mu kimse tutamaz onu. Koca papazı bile bir yumrukta serer. Keyifli düşünceli gözlerle ona baktı. Sana sormak istediğim bir şey var dedi. İçimi kemirip duruyor. Sor hadi, ben de severim konuşmasını bazen. Bak dedi papaz yavaş yavaş. Seni vaftiz ettiğim sıralarda papazlığımın en şatafaklı günlerini yaşıyordum. Hele o gün ağzımdan burnumdan ufacık mesihler dökülüyordu. Sen tabii hatırlamazsın çünkü o küçük kızın saçının örgüsünü çekiştirmekle meşguldün. Hatırlıyorum dedi George. Suzy Little'dı o kız. Bir yıl sonra da şu parmağımı sakatladı hatta. Şey, o vaftiz sana yaradı mı? Daha iyi bir insan oldun mu? George düşündü. Yo, pek de bir değişiklik hissettiğimi iddia edemem dedi. Peki daha kötü oldun mu? İyi düşün. George şişeyi alıp bir yudum içti. Hiçbir etkisi olmadı dedi. Ne iyi ne de kötü. Yalnızca eğlenmiştim o kadar. Şişeyi papaz uzattı. O içini çekti, biraz içti. İçki düzeyinin şişede ne kadar düştüğüne bakıp bir yudum daha aldı. Güzel dedi. O izahatlerimle kimseye bir zarar verdim mi diye meraklanıyordum ben de. George ceketine doğru baktı. Kaplumbağayı gördü. Kumaşın arasından çıkmış, George onu bulduğunda hangi yöne doğru gidiyorduysa yine aynı yönde yola koyulmuştu. Cihat bir süre onu seyretti. Sonra ayağa kalktı, tekrar tutup ceketine sardı, koydu. Çocuklara başka hediyem yok dedi. Bir tek bu kaplumbağa var. Papaz, garip ama sen gelirken ben de burada oturmuş Tom Joad'u düşünüyordum dedi. Bir uğrayayım diyordum. Eskiden onu inançsız diye belirlemiştim. Ne yapıyor şu ara? Bilmem, ben 4 yıldır evde yoktum. Sana mektup yazmadı mı? Cihat utandı. Şey, babam pek süslü püslü yazı yazamaz. Süssüz de yazdığı yok ki. İmzasını da herkes kadar atar. Kalemin ucunu yalar falan filan. Ama babam ömründe mektup yazmış değildir. Hep söylediği bir sözü vardır. Bir lafı birine ağzımla söylemiyorsam demek o laf yazılacak kadar önemli değil der. Sen dışarılarda falan mıydın diye sordu teyze. Jolt ona kuşkuyla baktı. Beni duymadın mı sen? Tüm gazeteler yazdıydı. Yo, hiç. Ne oldu ki? Bir ayağını ötekinin üstüne attı. Sırtını ağacın gövdesinden ayırmaksızın daha bir kaykıldı. Vakit hızla akşama yaklaşıyordu. Güneşin rengi de daha zengin bir tona dönüşmekteydi. Joe tatlı bir sesle bari şimdi söyleyeyim de bitsin dedi. Eskisi gibi papazlık ediyor olsan söylemezdim. Benim için dua falan etmeye kalkarsın diye. Şişenin sonunu dikip bitirdi. Elinden fırlattı. Kahverengi şişe tozların üzerinde kaya kaya gitti. 4 yıldır Mac Alistair'dayım ben dedi. Casey ona doğru döndü. Kumral kaşları gözlerinin üstüne daha bir indi. Geniş alnı olduğundan fazla genişler gibi göründü. Can'ın sözünü etmek istemiyor ha? Kötü bir şey yaptıysan sana soru sorma. Aynısını yine yapardım dedi Jolt. Kavgada birini öldürdüm. Danstaydık, sarhoştuk. Bana bıçak sapladı. Ben de oracıktan bir kürek kapıp onu öldürdüm. Kafasını ezdim gitti. Casey'nin kaşları normal düzeyine çıktı. Pişman değilsin öyleyse dedi. Değilim. 7 yıl yedim. Beni bıçakladığı için. 4 yılda da bıraktılar. Göz altındayım tabii. 4 yıldır ailenden hiç haber almadın mı yani? Yo, aldım. Anam 2 yıl önce bir kart yollamıştı. Geçen Noel'de de ninem kart yolladı. Tanrım, ama güldürdü çocuklar. Bir ağaç resmi vardı. Üzerinde de pırıl pırıl, kar gibi parlayan bir şeyler vardı. Yazıları şiir olarak yazılmıştı. Mutlu Noel'ler güzel yavru. İsa gibi yumuşak, İsa gibi müşfik. Noel ağacının dibinde benden de sana bir armağan var. Ninem herhalde hiç okumamıştı o şiiri. Sanırım elini uzattı. Kartların arasından en çok parlayanını seçti. Bizim binadaki çocuklar gülmekten neredeyse geberiyorlardı. O günden sonra bana müşfik İsa demeye başladılar. Ninem bu işi komiklik olsun diye yapmamıştı. Kart o kadar hoşuna gitmişti ki okuma zahmetine girmemişti bile. Zaten gözlüğünü de beni içeri aldıkları yıl kaybetmişti. Belki de hiç bulamamıştır sonradan. Nasıl bakıyorlardı size Mac Alistair'da diye sordu Casey. Fena değil. Doğru dürüst yemek çıkıyor. Temiz kıyafet giyiyorsun. Yıkanacak yer var. Bazı yerleri oldukça iyidir. Zor yönü kadınsızlık. Birden güldü. Bir herif vardı. Onu da böyle göz altında salıvermişlerdi dedi. Bir ay sonra bela çıkardı diye alıp geri getirdiler. Biri ona neden kurallara uymadığını sordu. Allah kahretsin dedi herif. Babamın evinde hiç rahatlık yok. Ne elektrik var, ne duş, ne banyo. Kitap yok, yemekler boktan. Bizim oraya daha konforlu diye dönmüş. Düzenli yemek yiyebilmek için dönmüş. Dışarıda tek başına ne yapacağına karar vere vere yaşamak ona bir yalnızlık duygusu vermiş. Bu yüzden de bir otomobil çalmış, hemen geri dönmüş. Joe tütün kesesini çıkardı, kağıt destesinden bir tane kahverengi kağıdı üfleyerek ayırdı, bir sigara sardı. Hakkı da yok değil dedi. Dün gece acaba nerede yatsam diye düşündüm, korkmaya başladım. Aklıma oradaki lanzam geldi. Hücre arkadaşım olacak, o kıpır kıpır uykusuz ne yapıyor diye meraklandım. Birkaç kişiyle bir de müzik topluluğu kurmuştuk, iyi çalışıyorduk. Biri bize radyoya çıkın dediydi. Bu sabah baktım, kaçta kalkacağımı bilemiyorum. Yattığım yerde zil çalsın diye bekler buldum kendimi. Kirisi kıkır kıkır güldü. İnsan bazen marangozhane gürültüsünü bile özler dedi. Sararan tozlu akşam güneşi toprağa bir altın rengi eklemişti. Mısır sapları altındanmış gibi gözüküyordu. Bir grup serçe tepelerinde dönüp bir su başına doğru inişe geçti. Joe'un ceketindeki kaplumbağa yeni bir kaçış planının uygulanmasına girişti. Joe kasketinin siperliğini buruşturdu. Artık kargı kanadı gibi sivri, uzun bir görünüme bürünmeye başlamıştı siperlik. Gitmeli dedi. Güneşte yürümek istemezdim ama eskisi kadar kızgın değil galiba. Kinizi toparlandı. Bizim Tom'u hanedir görmedim dedi. Nasılsa biri uğrayacaktım. Uzun zamandır senin ailene inanç desteğini ben sunmuşumdur. Karşılığında da ikram ettikleri iki lokmadan başka tek kuruş almış da değilim. Haydi gel dedi Joe. Babam sevinir seni görünce. Hep demiştir zaten. Bu adamın papaz olmayacak kadar uzun şeyi var diye. Ceketini yerden aldı. Kaplumbağa ile papuçlar düşmesin diye sıkıştırdı. Koltuğuna kıstırdı. Kilisi ve keten papuçlarını yakaladı, ayaklarını papuçlara soktu. Ben senin kadar cesur değilim dedi. Tozların arasında bir tel ya da cam parçası vardır diye hep korkarım. Ayak parmağımı kesmek en ürktüğüm şeydir. Gölgenin kenarında bir an kararsız duraladılar. Sonra sapsarı güneş ışığının altına kıyıya varmak için acele eden iki yüzücü gibi daldılar. İlk birkaç adımı hızlı uzattıktan sonra rahat, düşünceli bir tempoya döndüler. Mısırlar artık gri gölgelerini yana vuruyorlardı. Sıcak tozun o çiğ kokusu havanın her yanını kaplamıştı. Mısır tarlası bitti, yerini koyu yeşil pamuklar aldı. Yaprakları koyu yeşildi ama bir toz tabakasının altındaydı. Kozalar yeni yeni oluşmaya başlıyordu. Bir örnek değildi tarlanın pamukları. Suyu tutan çukur yerlerde bitkiler sık, tepelerde seyrek ve cılızdı. Güneşe karşı mücadele veriyordu her bir sap. Ufka doğru bakınca renkler beje dönüşüyor, görünmez oluyordu. Altlarındaki tozlu yol uzanıp gidiyor, kah yükseliyor, kah alçalıyordu. Batı tarafında bir akarsu kenarına dizilmiş söğütler, kuzeybatıda nadasa bırakılmış bir tarlada biten yaban otları gözüküyordu. Ama o yanık tozun kokusu yine havayı dolduruyordu. Hava da öyle kuruydu ki insanın burnundaki sümük hemen kabuğa dönüşüyor, gözler kurumasın diye gözyaşı bezleri habire su salgılıyordu. Keyfi, bak toz fırtınası çıkana kadar mısırlar ne güzel büyüyordu gördün mü dedi. İyi üründü. Her yıl dedi Joe. Ben kendimi bildim bileli her yıl iyi ürün geliyor olur ama hiç gelemez. Büyük babamın dediğine göre ilk 5 yıl iyi olmuş. Yaban otları henüz toprağın içindeyken yani. Yol bir tepeden aşağıya doğru indi. İkincisine tırmanmaya başladılar. Kizi bizim Tom'un evine 1 milden çok kalmış olamaz dedi. Şu 3. tepenin ardında değil miydi? Orada diye karşılık verdi Joe. Meğer ki birisi çıkıp çalmış olmasın babamızın çaldığı gibi. Baban çalmış mıydı? Tabii çalmış. Onu buranın 1,5 mil doğusunda bir yerde bulmuş. Çekip getirmiş, buraya kurmuş. İçinde eskiden bir aile otururmuş. Sonradan bırakıp gitmişlermiş. Dedem, babam ve abim Noah aslında evin tümünü alıp gelmek istemişler ama kıpırdatamamışlar. Yarısını kesip sürüklemişler. Bir yanı ondan bir gariptir. Ortasından kesip 12 at 2 katırla çekmişler. Dönüp öteki yarısını da alacak, eskisi gibi birbirine yapıştıracaklarmış ama onlar daha oraya varamadan önce Wink Miney çocuklarıyla çıka gelmiş, öbür yarıyı çalmış. Babam içmişler, olup bitenleri gülmekten ölmüşler. Wink sık sık takılır, bizim ev yine azdı. Sizinkini getirin de çiftleştirelim. Belki birkaç kelif kulübesi doğurur der. Sarhoşluğu pek tatlıdır Wink'in. Ondan sonra babam ve dedem de çok dost olmuşlar. Her fırsatta birlikte oturur içerlerdi. Tom yamandır diye ona katıldı keyfi. Bir tepeden aşağı tozlar içinde ilerlediler. Sonra tırmanışa geçerken adımlarını bir daha yavaşlattılar. Keyfi alnını kolunun yeniyle sildi. Şapkasını tekrar kafasına geçirdi. Evet diye tekrarladı. Tom yamandır. Hele de inançsız biri için doğrusu müthiş. Bazen aynı yerde havanın ona da 1 dereceye kadar bulaştığını görürdüm. zıp zıp zıplardı. Bak inan bana, kutsal ruh bizim Tom'a girmeye başladı mı yolundan hemen kaçmazsan dümdüz eder seni. Yarış atı gibi deliye döner. Bir sonraki tepeyi çıktılar. Yol bir dere yatağına doğru inmeye başladı. Yatağın iki yanında çirkin, yara gibi girintiler vardı. Ortaya birkaç taş konmuştu. Joe çıplak ayakları üzerinde sekerek karşıya geçti. Sen babamı bir şey sanıyorsun dedi. Herhalde John amcamı Polk'un orada vaftiz ettiklerini görmedin. Bir zıplıyormuş, bir zıplıyormuş aklın durur. Piyano kadar çalıların üzerinden bir o yana bir bu yana atlıyormuş. Hem de kurt köpekleri gibi uluya uluya. Babam onu görmüş. Babama sorarsan bu yörelerde kendisinden iyi sıçrayan ayıncı yoktur. Bu yüzden hemen kendini amcamın sıçradığının iki katı boyunda bir çalı seçmiş, kırık cam doğuran domuz gibi haykıra haykıra zıpladığı gibi sağ bacağını kırıvermiş. İşte inancını o zaman kaybetmiş baba. Papaz dua edip bacağı iyi etmeyi önermişse de babam olmaz diye tutturmuş. İlle de doktor istemiş. Doktor falan da yokmuş. Gezici bir dişçi bulmuşlar, onu alçılatmışlar. Papaz yine de bir dua okumuş. Su yatağının öbür yanındaki yamacı tırmanıyorlardı. Güneş artık inişe geçtiğinden sıcaklığı iyice azalmıştı. Gerçi hava yine de sıcaktı ama o kavurucu ışınlar biraz zayıflamıştı. Yolun iki yanında hala ter gerili çitler vardı. Sağda pamuk tarlasının orta yerinden bir telli çit de içeriye doğru uzanıyordu. Her iki yanı da aynı pamuktan ekiliydi aslında. Tozlu, kuru, koyu yeşil. Jot parmağıyla sınır çitini gösterdi. İşte bizim çit. Aslında oraya çit çekme ihtiyacımız yoktu. Ama tel artmıştı, babam da çekmek istedi. Ciddi bir duygu veriyormuş ona. Hoş, John amcan bir gece arabasında altı kangal terle çıka gelmese çitimiz mitimiz olmazdı. Tüm terleri babama verdi. Karşılığında bir domuz aldı ondan. Teri nereden aldı hiç bilemedik. Yokuşta yavaşladılar. Ayakları derin toz örtüsüne batıp batıp çıkıyor, toprağı ta yakından hissediyordu. John'un gözleri kendi içine, anılarına dönmüştü. İçin için gülüyor gibiydi. John amca çok kaçık herifti dedi. O domuza ne yaptığından belli zaten. Güldü, ilerledi. Jim Casey sabırsız bekledi. Hikayenin sonu gelmiyordu. Casey gelsin diye epey bekledi. Sonunda tedirgin bir sesle ne yaptı peki domuzu diye sormak zorunda kaldı. Onu hemen oracıkta kesti. Anamdan ocağı yakmasını istedi. Domuzun pirzolalarını çıkardı, bir tepsiye dizip yanına da butlarından birini koydu, fırına sürdü. İlk pişirip ilk yiyerek sonuna kadar yumuldu. Buta dişleriyle nasıl giriştiğini görmeye değerdi. Biz çocuklar ağzımızın suyu aka aka çevresine dizildik. Bize biraz verdi ama babama hiç vermedi. Kendi o kadar çok yedi ki sonunda kustu, uyuyakaldı. O uyurken bizler babamla bir olduk, butu bitirdik. Sabah John amcam uyanır uyanmaz ikinci butu fırına soktu. Babam onu, John bütün domuzu yiyecek misin diye sorduğunda, niyetim öyle Tom dedi. Tek korkum ben yiyip bitiremeden birazı bozulursa diye. İstersen bir tabak da sen al, bana da tel kangallarının birazını geri ver. Babam da aptal değildi elbette. John amcamı bıkıp usanana kadar domuz yemesine izin verdi. Sonunda John amcam arabasına binip giderken daha domuzun gerisi bile bitmemişti. Babam onu neden gerisini tuzlayıp saklamıyorsun diye sordu. Oysa John amcam hiçbir şeyi yarım yapanlardan değildi. Domuz istedi mi bütün bir domuz ister, domuz işi bitti mi de geriye domuz kalsın istemezdi. Aldırış etmedi, bastı gitti. Kalan eti babam tuzladı. Keyzi, eğer hala papaz olaydın bundan bir ders çıkarır sana da söylerdim dedi. Ama artık yapmıyorum öyle şeyler. Bunu neden yaptı dersin? Bilmem dedi Joe. Belki canı domuz istedi. Aklıma geldikçe ben bile acıkıyorum. 4 yıldır 4 dilim kızarmış domuz yemek kısmeti oldu. Her Noel'de 1 dilim. Kizi hayale katkıda bulundu. Belki de ton besili danalarından birini keser sana. Joe tiksintiyle güldü. Babamı bilmezsin. Bir tavuk kesse ağırın çoğu babamdan çıkar, tavuktan değil. Öğrenemedi gitti. Her yıl bir domuzu Noel'e ayırır, domuz kalkar fazla beslenmekten Eylül ayında çatlayıp ölür, kimse de yiyemez. Oysa John amcamın canı domuz istedi mi, ne yapar ne eder yerdi. Tepenin doğruna adım attılar. Joe'ların evini aşağıda gördüler. Joe durdu. Eskisi gibi değil diye mırıldandı. Şu eve bak, bir şey olmuş, kimse yok burada. İkisi yan yana durup aşağıdaki damlar topluluğuna baktılar. 5. Toprak sahipleri topraklarına geldiler. Ya da çoğunlukla olduğu gibi onların bir sözcüsü geldi. Kapalı otomobillerle geldiler, kuru toprağı parmaklarıyla yokladılar, yer yer burgular sokup toprak testleri yapmaya kalktılar. Kapalı otomobiller tarlaların kenarı boyunca ilerlerken kiracılar güneşin vurduğu kapı ışıklarından tedirgin tedirgin baktılar. Sonunda mal sahipleri kapıların önüne vardı, arabalarından inmeksizin pencereden konuşmaya koyuldular. Kiracılar bir süre arabanın yanında ayakta geçirdi. Sonra çömeldi, toprağa bir şeyler çizmek üzere değnek buldular bir yerlerden. Açık duran kapılarda kadınlar durmuş dışarıya bakıyordu. Onların arkasında da çocuklar vardı. Mısır püskülü saçlı, kocaman gözlü, bir çıplak ayağı öteki çıplak ayağının üzerine basan, ayak parmakları duymadan kıpırdayan çocuklar. Kadınlar ve çocuklar erkeklerin mal sahipleriyle konuşuşunu seyrediyorlardı. Sessizdiler. Mal sahiplerinin bazısı yumuşak davranıyordu. Çünkü bu yapmakta oldukları işten nefret ediyorlardı. Bir kısmı da çok öfkeliydi. Çünkü zalim davranmaktan nefret ediyorlardı. Bazısı da soğuktu. İnsanın soğuk olmadıkça mal sahibi olamayacağını çoktan öğrenmişlerdi. Sonuç olarak her biri kendi boylarından büyük bir kıskaca sıkışmış gibiydiler. Bir kısmı kendilerini bu işe zorlayan matematikten iğreniyor, bir kısmı korkuyor, bir kısmı da o matematiğe tapıyordu. Düşünceden, duygudan kaçacak bir yol sağlıyor diye. Eğer toprağın sahibi bir banka ya da mali şirketse o zaman farklı sözler söylüyordu temsilci. Banka ya da şirket ihtiyaç duyuyor, istiyor, direniyor, almak zorunda gibi sözler söylüyordu. Sanki banka ya da şirket bir canavarmış, düşünceleri ve duyguları varmış, o adamın kendisini bir esir almış gibi. Bu tipler o banka ya da o şirketin sorumluluğunu kendileri üstlenmiyorlardı. Çünkü onlar insandı ve esirdi. Bankalar ise makineydi ama aynı zamanda patrondu. Mal sahiplerinden bazıları böylesine soğuk ve güçlü efendilerin kölesi olmaktan biraz gurur duyuyorlardı. Otomobillerinde oturup durumu anlattılar. Biliyorsunuz toprak fakir. Siz de çok uzun zamandır uğraşıyorsunuz. Tanrı da biliyor ya. Çömelik duran kiracılar başlarını salladılar, meraklandılar. Toprağa şekiller çizdiler. Evet biliyorlardı. Tanrı da biliyordu doğru. Şu toz bir uçmasaydı öyle. Üst topraklar yerli yerinde kalsa durum pek de o kadar kötü olmazdı. Toprak sahipleri yavaş yavaş can alacak noktaya varmak üzere sözlerine devam ettiler. Biliyorsunuz toprak giderek fakirleşiyor. Pamuk ne yapar toprağa hepiniz bilirsiniz. Soyar, soğana çevirir. Tüm kanını emer, tüketir. Çömelenler başlarını salladılar, biliyorlardı. Tanrı da biliyordu ya. Sırayla ekim yapabilselerdi, arada bir toprağa kan verecek ürünler ekebilselerdi. Ama çok geçti artık. Toprak sahipleri kendilerinden daha güçlü olan canavarın neler kurduğunu, neler düşündüğünü açıkladılar. İnsan başkaydı. Aldığı ürün bir tek karnını doyurmasına, bir de vergisine demesine geçse, toprağını elinde tutabilirdi insan. Bu mümkündü. Evet, mümkündü. Günün birinde ürün olmayıp bankadan borç almak zorunda kalıncaya kadar. İnsan, insan olarak bunu yapabilir. Oysa bakın, banka ya da şirket bunu yapamaz. Çünkü o yaratıkların soludukları hava değil, yedikleri de et değil. Onların soluduğu kar, yedikleri de ana paranın faizi. Eğer bunları bulamazlarsa ölürler onlar. Siz havasız, etsiz kalınca nasıl ölüyorsanız öyle. Üzücü bir durum, tamam, ama bu böyle, böyle işte. Çemelin adamlar gözlerini kaldırdılar, anlamaya çalıştılar. Biraz daha direnemez miyiz? Belki gelecek yıl ürün iyi olur. Tanrı bilir ne kadar pamuk çıkacağını gelecek yıla. Bunca savaşta varken kaça gider kim bilir o pamuklar? Pamuktan patlayıcı madde yapılmıyor mu? Üniforma yapılmıyor mu? Savaşların sayısı bollaşsa pamuk fiyatı göklere fırlar. Belki gelecek yıl. Soru soran gözlerle baktılar. Biz buna güvenemeyiz. Banka denilen canavara hadi ve kar gerekli. Bekleyemez, ölür. Olmaz. Vergiler bir yandan işliyor. Canavar büyümeyi kesti mi hemen ölür. Aynı boyda yaşayıp gidemez.